yeni bir oto gündemde karşınızdayız. Yine bu haftanın haberleriyle karşınızda olacağız. Otomotiv dünyasındaki haberleri size hem donanhaber.com'daki ve aslında bazen de belki de gözden kaçırdığımız ama konuşulan konuları, yani otomotiv dünyasıyla ilgili konuşulan konuları yine her hafta olduğu gibi oto gündemde sevgili Barış Cank ile birlikte konuşacağız. Evet Barış'ım, şimdi yine uzaklardan sesleniyorsun bize. Ben evet. Herkese öyle. Bu iş keyifli olmaya başladı. Ben hemen şey soracağım sana. Bu haftanın böyle öne çıkan birkaç konusu var ama ilk etapta aslında bu hemen ilk haber olarak yine dikkatimi çekti. Biz konuşuyoruz öncesinde. Bu MG'nin olayı bir dikkatimi çekti. Bir de şey de var. Böyle Çinli otomobillerle ilgili aslında sanki bir ara ayrıca bir konuşsa hoş olacak. Çünkü Çinli otomobil istilası mı var veya hani böyle bir hava var bir taraftan. Yani nereye baksam Çinli şu geldi, Çinli bu geldi, Çinli şu geldi falan diye bir şey oluyor. Aslında bir taraftan da bunu da konuşmak istiyorum seninle. Ne düşünüyorsun diye de merak ediyorum.
Olabilir. Bunun özelinde bir program yapabiliriz ama dediğin gibi abi gerçekten bir Çinli otomotiv markalarının istilası söz konusu. Hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye. Zaten son birkaç ay içerisinde bir sürü Çinli markanın gerek elektrikli araç olarak gerek işte benzinli İçten yanmalı motorlu araçlar olarak Türkiye'ye giriş yaptığını gördük. İşte BYD geliyor. Onun öncesinde Chery geldi. İşte böyle tek marka olarak Voyah markası giriş yaptı. Honchi kısa süre önceki konuştuk geçen bölümde seninle.
Evet.
Bu Çin devlet başkanının da makam aracı olan Honchi'nin elektrikli SUV modeli geldi.
Çin işi Rolls-Royce dedik.
Evet, Çin işi Rolls-Royce dedik. Şimdi DFSK geliyor. 10 tane modeliyle ticari ve binek olmak üzere giriş yapıyor. 10
tane ya. Valla çok ciddi.
Evet. Evet ama ticari modeller de var bunun içinde. Yani bu Çin'de aslında Asya pazarında gördüğümüz böyle daha önce Türkiye'ye de gelen yine bu DFSK tarafından getirilmişti galiba. Küçük böyle elektrikli diyorum. Küçük ticariler var ya.
Evet.
Küçük boyutlu. Yine onlar aslında. %100 elektrikli olarak geliyorlar. Böyle değişik değişik modeller göreceğiz. Bence güzel oluyor aslında. Çinli markaların da Türkiye'ye gelmesi hem bir yandan rekabeti arttırıyor ki Chery tarafında zaten her zaman konuşuyoruz, gördük bunu. Güzel bir rekabet ortamı oluşturdu SUV sınıfında. Birçok markanın gelmesi her sınıfta rekabeti arttıracak.
Rekabeti arttırıyor. Rekabet güzeldir. Olsun gelsin, fiyatlar kapışsın. Zaten fiyat konusunda canımız yanıyor. Bari hiç değilse rekabetle olsun. En azından vergiden dolayı çok canımız yanıyor. O da bizi elimizi kolumuzu bağlıyor ama. Hiç değilse seçeneklerin artması için dediğim gibi çok güzel noktaya değindin. Bu güzel bir olay. Yani sanki böyle Çinli istilası derken bundan şikayetçiymişiz gibi bir durum söz konusu değil. Onu altını çizmek isterim. Chery'nin duyurusunu beraber gidip işte lansmanından sonra yapmıştık. En çok soru o konuda gelmişti. Yani kendileriyle de zaten aslında güzel bir iletişimimiz var. Güzel de iş yapıyorlar. Otomobiller de güzel. Böyle olduktan sonra, rekabet olduktan sonra ne güzel gelsin, rekabeti artırsın. Müşteriye daha fazla, daha iyi seçenekler ortaya çıksın. Bayılırız.
Tabii ki.
Yeter ki zam olmasın. Peki evet. O zaman
zaten hani illa biz Türkiye pazarına giriş yaptık, benim arabamı alın diye kimse kimseyi zorlamıyor.
Evet.
Bir rekabet ortamı yani. Gidersin uygun fiyatlı diye onu alırsın, kullanırsın. Her zaman.
Evet çok doğru. Sözünü de kestim, özür diliyorum. O zaman ilk Çinli haberimize geçelim istersen. Daha doğrusu İngiliz asıllı Çinli haberimize geçelim.
MG Cyberster işte bu aslında çok yeni bir haber değil. Daha doğrusu bu otomobilin daha önce tasarımından başlayarak işte içini dışını pek çok yerini görmüştük. Hatta daha konunun çok başında 2024 yılında Türkiye'ye de getirilmeye çalışacağını öğrenmiştik. Şimdi bununla ilgili artık teknik detaylar da yavaş yavaş detaylanmaya başladı. Burada baktığımız zaman bu otomobilin iki farklı versiyona sahip olacağını görüyoruz. Bunlardan bir tanesinde arka tekerleklere güç veren 310 beygirlik bir elektrik motoru bulunacak. Yani tek motorlu versiyonda bile aslında baktığımızda bu sportif roadster görünümünü teknik olarak, güç olarak da yansıtacak yola. Çift motorlu ise artık daha da fazla. Bunda işte önde 201 beygir, arkada 335 beygirlik iki motordan toplamda 536 beygir güç ve 727 Nm tork alacak. Yani bu tarzda bir elektrikli otomobilin MG tarafında, ki MG'nin kökeninde var zaten bu tarz otomobiller.
Evet.
Şimdi yavaş yavaş Çinlilerin elinde de bu modelle aslında köklerine dönüş yapıyor diyebiliriz. Bence çok güzel. Zaten bu tasarımını seninle de daha önce konuşmuştuk abi.
Evet.
İçi olsun dışı olsun. Çok böyle hani MG'ye yakışır, böyle ürün gamına yakışır bir otomobil. Teknik tarafta da gördüğümüz gibi değerlerle bu sportif yaklaşımını performans olarak yola yansıtacak. İkinci seçenek çift motorlu versiyon. Bu arada 0-100 km hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyormuş ki bu da zaten artık elektrikli otomobil dediğimizde önceden benzinli içten yanmalı otomobillerde böyle süper spor arabalarda gördüğümüz performanslar artık normal bir elektrikli doğru. otomobilde bile çokça kolay bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hemen menzilinden bahsedeyim. Ondan sonra senin de fikrini alayım abi değerler konusunda. Menzili de şöyle, daha önce menzil belli değildi. Tek motorlu versiyonda 64 kWh'lik bir batarya kullanılacak. Bu versiyonda Çin'deki ölçümlere göre, bu arada Avrupa'daki WLTP'ye göre değil, Çin'deki normlara göre 520 km'ye kadar sürüş menzili sunacak. WLTP'ye göre de bunun 400-450 km olarak aşağı yukarı yuvarlayabiliriz. O kadar fark güzel. Ediyor.
Yani böyle bir sportif otomobil. Aynen. Güzel, evet.
Tabii ki çok güzel. 500'ün üstünde, yani çift motorlu versiyonda, 500 beygirlik versiyonda ise daha büyük 77 kWh'lik bir batarya bulunacak. Bu da 580 km'ye kadar bir sürüş menzili sunacak. Yine Çin'deki ölçümlere göre. Bunu da aşağı yukarı ortalama 500 km'ye yuvarlarsak Avrupa'daki değerlere göre, yine böyle performans, yüksek performanslı bir araç için 500 km'ye kadar bir menzil sunması gerçekten çok güzel bir değer.
Çok güzel. İçi de çok şık görünüyor aracın. Bence tam senin söylediğin gibi köklerine döneceği, o hani MG'nin hepimizin bildiği kabrio modeller diyelim. O kendine has hatta o güzel model. Bizde Habertürk'te sevgili Fatih Altaylı da vardı. İşte bazen onu duyma şansı olurdu, görme şansımız olurdu. Direkt şirketin önüne çekerdi falan. O gürültüsü, sesi, aracın kendisi, tasarımı falan deyince insan gerçekten heyecanlanıyor. Tabii bu kadar böyle heyecan yaratacak mı, bunu beraber göreceğiz ama sonuçta burada baktığımızda, böyle baktığımızda araç gerçekten çok şık, çok şık yapılmış bir araç. Şık dizayn edilmiş. Şimdi özelliklerine de vakıf olduk. Bunlar da güzel, heyecan verici duruyor. Bakalım bir de yola çıktığına görelim. Umarım bu heyecanımızı sürdürecek şekilde olayın devamını görürüz, duyarız. Ne diyeyim, tecrübe ederiz. Evet. Ben hızlıca bir özetlemiş olayım.
Bu arada Türkiye'de yola çıktığında bence çok böyle yollarda kendine baktıracak ve dikkat çekecek bir otomobil yani. Umarım 2024'te getirebilirler. Ve güzel bir şekilde yollarda örneklerini görürüz.
Evet. Hatta yollarda değil, Donanover ofisinin de kapısında, parkında, otoparkında da görmeyi de isteriz.
Evet, umarım.
MG'ye de böylece bunu da hatırlatmış olalım. Evet, peki tamam, o zaman sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz artık bizim geçen hafta da konuştuğumuz ve senin de özel olarak aslında bir bildirimle gönderdiğin, herkesin ne diyelim, çok sevineceği bir haber değil ama oldu artık yani. Evet. Konuştuk burada. Evet, buyursunlar, nedir haberimiz?
Şimdi şöyle, Ek MTV'ye zaten ülkemizdeki milyonlarca araç sahibi artık bununla ilgili bilgisi var. 2023 yılında işte, araç sahiplerinden bir sefere mahsus olmak üzere, umarım bir seferlik olur diyeyim. Evet. Bir sefere mahsus olmak üzere ek motor taşıtlar vergisi alınacak. Bu da sebep olarak daha önceki açıklamada işte Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş depreminden dolayı işte o depremin oluşturduğu yaraları sarmak amacıyla böyle bir adım atıldığı açıklandı. Buna katılan olur, katılmayan olur, bunu bilemem ama ek motorlu taşıtlar vergisi şu anda böyle bir gerçek var önümüzde. Bu arada şunu da belirteyim. Muhalefet bu ek MTV'ye ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne itirazda başvuruda bulundu, iptal edilmesine ilişkin, ama şu anda mahkemeden herhangi bir sonuç çıkmış değil. İptal olur mu, olmaz mı? Daha önce de böyle bir gelişme yaşanmıştı. Evet. Önce. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Ama günümüz koşullarında nasıl bir yol izlenir, yine iptal olur mu? Artık hani sonuç çıktığında beraber göreceğiz. Ama şu bir gerçek ki şu anda ödenmesi gereken taksitler var. Bir tanesi Ağustos ayının sonuna kadardı. Bir tanesi Kasım ayının sonuna kadardı. Evet, ilk taksit 31 Ağustos'ta sona eriyordu ama Gelir İdaresi Başkanlığı kısa süre önce bir duyuru yaptı ve ilk taksit ödemesinin son gününün 6 Eylül 2023 tarihine kadar uzatıldığını söyledi ki bu da işte aşağı yukarı bir hafta gibi bir ek süre tanıyor. Ödeyenler bence, var, ödemeyenler var.
Bunu, ben mesela tamam, hani şey, çok böyle fikir vermek istemiyorum ama ben ödememe taraftarıyım. Önce mahkemenin aslında sonlanmasını daha çok tercih ederim doğrusu. Hı. Yani mahkemeden bir cevap gelmesini daha çok tercih ederim. Çünkü yani hem iptal edebilir, sonra bir daha onun geri ödemesi için uğraşacaksın falan filan, birincisi o. İkincisi de yani böyle bir ara ödeme ortaya koyup, yani Temmuz'daydı biliyorsun ilk işte, ikinci normal şartlarda ikinci ödeme, evet, Temmuz ayındaydı. Temmuz ayının sonuna kadar, yani Ağustos'a kadar ödeyebiliyordun. Şimdi hemen üçüncüsünü, bir üçüncüsünü Ağustos ayının içerisine koymak, açıklar açıklamaz da böyle parayı ödenmesini istenmesi evet. aslında bence çok makul değildi. 6 Eylül bile bana göre hala erken bir süre. Yani yeterli değil. Bu tabii böyle buradan bakınca hani evet belki kolay gelen olabilir bilmiyorum ama yani kolayca ödenebilir ama bir taraftan da gerçekten bunu ödemekte zorlanacak olanlar, normalde bile vergi ödemekte zorlananları düşünürsek sorun. Yani yine sorun tabii ki.
Tabii
umarım
ki,
Anayasa Mahkemesi'nden döner diyeyim ben de.
Umarım döner dediğin gibi. Ben de senin dediğine katılıyorum. Yani hani bu kadar çabuk bir son tarih konması, hemen Temmuz'da işte açıklayıp Ağustos sonu gibi evet. ikinci ek ödemeler de yapılması gerekiyor tarzında. Ödenmemesi gerektiği konusuna aslında ben de katılıyorum. Ben de şu anda hani bu belirsizlik varken ödemek istemem ama şöyle bir durum da var. Mesela senin arabanın muayene tarihi yaklaşıyor. Sen bunu ödemediğinde arabanı muayene yaptıramayacaksın. Çünkü önüne bu borç çıkacak. Yani mutlaka evet. ve mutlaka muayene ödemek tarihi. Evet, muayene gibi bir sıkıntın yoksa, daha tarihine varsa evet ödemeyebilirsin. O konuda bir sıkıntı çıkmaz.
Ki iyi hatırlattın var. Gibi. Evet. Senin iyi hatırlattın var mesela. Şimdi ben düşündüm de var. Evet, sağ ol, çok ki. Teşekkürler. Yani çünkü muayeneyi de geciktirdin de onda da bir ceza var. Diğer tarafta da mahkeme iptal etmezse onu ödemen gerekirse bu sefer onu da cezalı ödeyeceksin falan.
Ne yazık ki.
Gibi sorunlu bir durum. Yani yine tabii, yani bilemiyorum. Evet, dediğin şeylerin dışında beklemek daha doğru gibi geliyor. Ama tabii ki bu hani ödenmesin, kaçılsın değil. Tabii ki depremle ilgili zaten her şey yapılsın. Hı-hı. Ama çok şey de yapıldığı için de bu eleştirilen konulardan bir tanesi. Peki,
evet.
o zaman bu arada başka bir şey daha vardı. Hemen ona da istersen değinelim. Şu otomobil ilan sitelerinde bundan böyle bazı düzenlemeler zaten yapılacağını konuşmuştuk, anlatmıştık. Hı-hı. Burada sen haberinde de bunu aktarmıştın. Bazı evet. yeni düzenlemeler yapılmış. Daha mı iyi olacak? Artık daha mı işte sağlam ilan verilecek? Ya biz bunlardan işte 6000 kilometre mi değil mi falan derken, işte altına yazdığı fiyat geçerli değil, kilometresi geçerli değil tarzında durumlar olduğunda bir yaptırım uygulanabilecek mi? Böyle bir şey mi oldu?
Aslında yaptırım uygulanmasının kolaylaştırılması hedefleniyor bence bu düzenlemeyle. Hemen düzenlemeden de bahsedeyim. Şimdi yeni gelecek düzenlemeye göre ilan sitelerinde ikinci el araç veya işte ev gibi taşınmaz malların ticaretinin yapıldığı ilan sitelerinde artık kişilerin, ilan verecek kişilerin kimlik doğrulaması zorunlu Güzel. Olacak. Yani sen ilan vermeden önce bir kimlik doğrulama aşamasından geçeceksin. Burada üyelik oluştururken veya ilan yayınından önce kişinin ad, soyad, TC kimlik numarası ve telefon numarası doğrulamak zorunda olacak. Bence güzel bir düzenleme, çünkü yani bu ilan siteleri üzerinden bir sürü dolandırıcılık dönüyordu. İşte kişinin gerçek numarası değil, gerçek ismi değil. Ev alacaksın, bir sürü problemle karşılaşabiliyorsun. Araba alacaksın, dolandırıcılarla karşı karşıya kalıyorsun. Bir sürü bu tarz olaylar yaşanıyordu. Artık bu düzenlemeyle hani bir nebze olsun bence bunların önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Bence hani güzel bir düzenleme olacağını söyleyebilirim. Bu arada yanlış görmüyorsam 2 ay sonra bu düzenleme artık yürürlüğe girmeye başlayacak. Çünkü hani bunun belli bir hem devlet tarafında hem de ikinci ilan sitelerinde altyapısının
çalışması, değil mi?
Evet, entegrasyonun evet. yapılması gibi bir altyapı çalışması olacaktır. O yüzden hani böyle bir süre verildiğini düşünüyorum. Şunu söyleyeceğim. Çok güzel bir düzenleme diyoruz ama şimdi asıl burada düzenlemenin kapsamı önemli. Hani bu düzenleme şu anda sadece işte galerileri, ilan veren galerileri veya şirket sahibi insanları kapsıyorsa ve normal işte evet. hani mesela ben atıyorum normal vatandaş olarak kendi aracımı satışa koyacağım. Beni kapsamıyorsa yine burada bir eksiklik var demektir.
Tabii.
Çünkü zaten hani ikinci el ilan veren, bu pazarı oluşturan birçok kişi normal vatandaş.
Çok hani, doğru. Bir de bunu zaten yani galeri olsan ne yaparsın? Hemen bunu delmek için, eğer öyle bir kural varsa bunu delmek için ne diyeceksin? Bari ben de kendimi başka bir profil oluşturayım. Onu işte normal tüzel kişilik değil de böyle resmi bir kişi, yani sıradan bir kişi gibi, işte o resmi adı aklıma gelmedi onun. Tüzel kişi yerine normal kişilikle kayıt açarsan, atlatabiliyorsan bunu öyle açarsın zaten. Yani o birinden birine bunu uygulamadığın zaman o rahatlıkla denilir. O yüzden de dediğin doğru. Sadece evet. burada tabii o sitelerin ve tabii ki yani kanun koyucuların dikkat etmesi gereken şey elbette burada kişi bilgilerinin güvence altına alınması. Yani evet. onları eğer hani bir de onu da verdik, evet bir taraftan onu koruyalım dedik ama bir taraftan da böyle bir şey araç alıp satarken kimliğini verdiğin yerden de daha sonra kimlik nedeniyle gol yersen çok kötü olur. O yüzden de yani hani kime verdi, kime kimliğini verdiğinin önemi var. Özellikle yeni kimlikler.
Gerçi zaten bilgilerimiz her yerde geziyor
her
ama.
Her yerde var, doğru söylüyorsun. Ya TC evet. Kimlik numarası ile ilgili mesela tabii kabus bir durum var. Ben de buna katılıyorum ama işte ne o TC kimlik numarası yerine artık o yeni kimliklerdeki seri numaraları daha önemli hale geliyor. Hatta bir yerde neredeydi? Bir resmi bir kurumda böyle bir bahsederken şey demişlerdi. Ya o nedir o kimlik numarasını ne yapayım ben? O zaten her yerde var. Bana öbürkünü söyle falan diye bir şey vardı. Birisi böyle bir tepki göstermişti. O yüzden artık o kaldı. Yani çip kaldı. Yani onu kaptırmamak için, oradan bilgileri vermemek için bunlar önemli. Bunlara dikkat etmek gerekecek o gün geldiğinde. Bakalım görelim düzenleme açıklamaları ne çıkacak diyorum. Hı. Ve sıradaki haberimize Skoda, sevdiğim bir araç olan Skoda Superb'e. Superb de deniyor, Superb de deniyor. Artık hangisini tercih edersen. Ve Kodiaq. Bir de evet, Kodiaq da hakikaten güzel bir araç. Ne diyorsun? Onunla ilgili yeni haberimiz var. 2024'ün neleri tanıtılmış?
Evet. Şimdi onlar biliyorsun bu iki model, Skoda'nın iki modeli bir yenilenme aşamasında. Yeni versiyonlarını göreceğiz 2024 model olarak. Onlar yavaş yavaş açığa çıkıyor. Daha önce işte dış tasarımlarını kamuflajlı olarak gördük. Her zaman markaların yaptığı şeyler. Önce dış tasarımları sızdırılıyor. Ya da marka tarafından paylaşılıyor. Sonra iç tasarımını görüyoruz. Şu anda da Skoda tarafında bu iki modelin, Superb ve Kodiaq'ın iç mekanıyla karşı karşıyayız. Bunlar sızdırılan görseller değil. Tamamen Skoda tarafından paylaşılan resmi görseller olarak karşımıza çıkıyor. Bence iki model de hani mevcut tasarımlarından, mevcut şeylerinden çok ayrılmadan hem modern hem klasik görünen böyle güzel bir tasarıma geçiş yapmışlar. Fotoğrafları da sen yansıtıyorsundur şimdi
evet,
mutlaka.
Evet, evet, aynen öyle.
Yani iki modelin de gerçekten çok benziyor zaten tasarımları birbirine, iç tasarımları. Biraz daha farklı. Böyle Kodiaq daha büyük bir SUV, daha yüksek bir araç olduğu için onda biraz daha konsolda Skoda deri kullanımını biraz daha arttırmış onda. Superb de onun yerine böyle dikey şeritlerden oluşan, boydan boya uzanan bir detaya yer vermiş. Çok güzel. Hem modern hem klasik böyle karışımı güzel bir detay söz konusu. Skoda tarafında benim en beğendiğim şey şu oldu ki hani takipçilerimiz de zaten bunu çok seviyor. Bu alt tarafta tamam ortada böyle kocaman bir multimedya ekranı var. Artık hani ister sevin ister sevmeyin birçok günümüz otomobilinde bu detay karşımıza çıkıyor. Ama Skoda şundan da vazgeçmemiş, alt tarafta klima kontrollerini böyle döner düğmelere yer vermiş.
Analoğa yakın hale getirmiş, çok tatlı.
Evet, zaten hani bunu birçok marka da söylüyor, birçok marka uyguluyor. Özellikle Japonlar da şunu söylüyor. Bunu multimedya ekranına aldığınızda bu kontrolleri gerçekten sürüş esnasında sürücünün dikkatini dağıtıyor. Tehlikeye kesinlikle sokuyor araçtakileri.
Kesinlikle.
Ve bunu uygulamıyorlar genel olarak. Skoda da bu yönde bir adım atmış ki birazdan Volkswagen tarafında göreceğiz. Passat'ta, yeni Passat'ta böyle bir adım yok. Biraz da ondan da bahsediyor olacağız. Bu arada şu da çok güzel. Bu verilen vites pardon, döner düğmeler sadece klima kontrolleri için değil. Burada akıllı düğme adını vermiş Skoda bunlara ve üzerine bir kere dokunduğunuzda farklı fonksiyon atayabiliyorsunuz. Mesela ortadaki düğmenin birçok fonksiyonu var. Mesela bir kere bastın, işte sesi açıp kapatabiliyorsun. İşte bir kere daha bastın, multimedya ekranındaki navigasyonu uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorsun. İşte bir kere daha bastın, farklı bir fonksiyon, bir fonksiyon. Birçok fonksiyon atamış, çok güzel, çok akıllıca bir çözüm olmuş ve bunları sen multimedya ekranından sürüş esnasında değilken, normal arabayla dururken sen multimedya ekranından bunlara hangi fonksiyonu atayabileceğini kişisel olarak ayarlayabiliyorsun. Çok güzel, bence Skoda tarafında çok başarılı bir iş olmuş.
%100 katılıyorum. Bu arada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi işte 10 derecelik burada bir 10 inçlik bir sanal kokpit var orada, onu görüyorum aracın o. Ön taraftaki o panel de 10 inç bayağı, o da büyütülmüş. Superb'de bile böyle. Bir de bir taraftan dediğin gibi o analog jog dial konusuna %100 katılıyorum. Bence de çok önemli. Ben de kullandığım araçlarda yani düğme bile olsa, yani bırak şeyi hani ekrandan değil, sabit bir düğme bile olsa doğrusu uğraşmak zor oluyor. Hani ayarlıyorsun. Özellikle konumu da bunu etkiliyor. Halbuki jog dial bunun için çok kullanışlı. Çok basit. Eskiden beri öyle. Bazen araçlarda hani o işte sesi açmayı bile böyle yapıyorlardı. Ondan vazgeçtiler neyse ki. Ekranın üzerinde ses açma kapatma ile ilgili o jog dial'ın olması. İşte az önce şimdi tabii Skoda güzel yapmış bu arada. Hani onu bile oradan ayarlayabilirsin. Kısmı çok iyi olmuş. Normalde bu bile, çünkü bu çok basit. Bunu bir daha hiç değiştirmene gerek yok. Yani iPhone'da şey var ya, kenarda tık diye düğmeyi kapatıyorsun ve titreşime geçiyor.
Evet.
Mesela nedir o? Yani çok büyük bir olaymış sanki baktığın zaman, ama o kadar kolaylık sağlıyor ki. Ve biliyorsun ki o tuşu indirdiğin zaman bu. İşte aynı şey bence Jogdial'da da geçerli. Bu arada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, artık kameraları, yani ön kamera ve arka kamera kayıt kamerası koyduğumuz için bir güç kaynağı gerekiyor. Burada evet. da yukarıda USB-C portunu görüyoruz ön kamerayı koymak için. Oradan direkt olarak güç alsın ve kameraya bir daha herhangi bir yerden kablo götürmeden bu işi halletsin diye. Bunlar önemli. Küçük fakat çok önemli detaylar. Çünkü mutlaka kullanımda her şeyi değiştiren şeylerden bir tanesi olarak görünüyor ki kablosuz şarj artık çok görüyoruz. Hem bir taraftan telefonu soğutuyor, bir taraftan da kablosuz olarak şarj ediyor. Kablosuz şarjlar çünkü telefonları ısıtan şeyler. Bu mesela, bu da güzel. Ambient light ışıkları da görüyoruz. Ki böyle geri gidersem Kodiak'la da arada böyle çok devasa, dediğin gibi o tasarım farkı dışında
tabii
devasa bir fark yok. Yani şey olarak içteki özellik olarak bakarsak çok devasa bir fark yok. Hatta tasarımda değişiklik var tabii ki.
Evet. Bu arada ufak tefek detaylar var. Mesela Superb'de kablosuz cep telefonu şarj ünitesinde bir tane telefon için yer varken Kodiak'ta iki telefon için yer var. Böyle ufak tefek değişiklikler de
güzel. Evet, çok bravo.
Bak, iyi Kodiak daha büyük bir araç. Ve evet, konsolda en büyük değişimlerden bir tanesi de artık vites seçici orta konsolda değil. Bunu birçok markada görüyoruz. Hani Renault'da da görüyoruz, başka markalarda da görüyoruz. İşte Volkswagen'de evet, de, Skoda'da da. Artık burada vites seçici direksiyonun arkasındaki kolonda normal böyle hani yukarı aşağı oynatılabilen bir kol şeklinde kullanılıyor. Park tuşu da normal tuş olarak yanındakine basıyorsun. Bu şekilde. Hatta bazı markalar orta konsoldaki elektronik park frenini bile orta konsoldan alıp başka tarafa, özellikle direksiyon sol tarafına taşıyor.
Bunu ben mantıklı.
Mesela Renault'da görmüştüm. Ki orta konsolda böyle depolama adına, daha fazla yer açmak adına. Ama Skoda bunu yapmamış. Gördüğüm kadarıyla elektronik park freni düğmesi hala orta konsolda, ama vites seçicinin gitmesi burada daha yüksek bir depolama alanının ortaya çıkmasına sebep olmuş.
%100 katılıyorum. Çok güzel olmuş. Özellikle direksiyondan vites konusu. Tabii eski Amerikan otomobillerinde, birçok otomobilde, sadece Amerikan otomobilleri evet, de değil. Birçok otomobilde
benim
hatırladığım. Mercedes hala var zaten. Yani ben herhalde bir 5 sene önce kullandığım Mercedes'te bile çok gerçekten ultra konforlu bir durum. Yani direkt direksiyonun üstünde olması, hemen elini başka bir yere götürmeden değiştirebilmen, bu zaten çok faydalı. Bu tabii daha önce maliyet için değiştirilmiş bir şey. Yani hem onu otomatik vitesten bittikten sonra, otomatik vitesler yerine kullanılırken biraz zorluktan dolayı. Ama otomatik olmasa da, yani çünkü otomatik olmayınca, hatırlıyorum ben işte bizim eniştemin bir Volkswagen minibüsü vardı. O koldan değiştiriyordu vitesi mesela. O koldan değiştirdiği için şimdi sürerken koldan 1-2 falan yapmak otomatiğin aksine biraz daha zor geliyor insana.
Evet.
Ama otomatikte bunu düşünmene gerek yok artık. Yani işte yukarı tabii yapıyorsun, ki yukarı gidiyor. Aşağı yapıyorsun, aşağı gidiyor. Çok basit yani. Hani niye olsun? İşte bir de başka bir düğmeye bassın, geri gidiyorsun falan tarzında. Bu çok basit, ama diğeri bu vaktinde niçin değişmişti? Maliyet yüzünden ve tabii biraz daha da manuel vitesin ortadaki konsolda kullanımının kolaylığından dolayı, maliyette şundan dolayı, şaşı hafta her şeyi bir daha direksiyon taşıman gerekmiyordu. Direkt olarak hemen ortada bıraktığın için büyük bir maliyetten kurtarıyordun. Tabii daha sonrasında tamiratla da ilgili de maliyetlerden kurtarıyordun. Ama şimdi bunun geri dönmesi, elektronik olması, işte otomatik vitesle ilgili konuların gelmesinden dolayı artık bu konforun tekrar hayatımıza girdiğini görüyoruz. Güzel haber bence. Ve el freniyle ilgili de güzel söyledin. Bence de, çünkü orta tarafta onun olmasının artık, yani el frenini böyle çekmediğimize göre gerek yok.
Aynen öyle.
Uzattım mı bilmiyorum ama teşekkür ediyorum. İstersen aynı serinin, aynı markanın demeyelim de üst marka, çatı markanın diğerine geçelim.
Evet. Volkswagen Passat. Yani Passat dediğimizde tabii ki şimdi Passat sedan özellikle ülkemizde oldukça popüler bir model. İkinci el tarafında olsun, sıfırda olsun, ama B8 ile beraber Passat sedan artık bitti. B9 kasada, yani yeni nesilde sadece varyant versiyonuyla geliyor. Yani yeni Passat tanıtıldı diyoruz ama buradan sedan anlaşılmasın. Artık sadece varyant versiyonuyla yola devam ediyor. Bunu daha önce defalarca duyurmuştuk.
İyi olmuş. Evet. Neden iyi olmuş? Passat çünkü kötü bir üne sahip oluyordu. Gitgide böyle her geçen gün daha kötü bir üne. Siyah Passat olayı Vakti evet. zamanının siyah Audi'si gibi falan bir konuma gelmişti böyle. Siyah Passat mı aman uzak dur tarzında bir şey vardı. Hatta Passat içinde böyle söyleyeyim. O yüzden böyle olması iyi olmuş. Station wagon arabadan korkmana gerek yok. Çoğu zaman yani. Hiç hatırlamıyorum evet. ben station wagon kullanıp da bunun gibi böyle bir tehdit içerecek bir şekilde olsun. Hani Audi'nin o bazı çılgın modelleri var. Onları katmıyorum. Onlar da tabii saygı duyulacak otomobiller olarak onları geçmiş olayım. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Bu da böyle bakınca Passat'ı da o kimlikten kurtaracak güzel bir hamle olmuş. Türkiye adına teşekkür ediyorum ve detayları senden almak üzere sözü sana bırakıyorum.
Bu konuda bir linç yiyebilirsin abi.
Kesin.
Şöyle dediğim gibi artık varyant versiyonuyla yola devam ediyor. Sedan tarafında ise artık Volkswagen birçok marka gibi %100 elektrikli araç pazarına yüzünü döndüğü için ID.7 isimli bir sedan modelini tanıttı biliyorsun. Artık o Passat'ın yerine elektrikli evet. araç pazarında yola devam edecek. Aynı zamanda ID.7'nin tıpkı bu varyant gibi station wagon versiyonunu da göreceğiz ama işte Volkswagen tamamen işte bu varyant versiyonu Avrupa'da tercih edildiği için ülkemizdeki sedandan ziyade Avrupa'da station wagonlar daha çok tercih ediliyor. O yüzden Avrupa'da bu varyant versiyonu devam ettirmek istedi en azından bir nesil daha. O yüzden bu varyant versiyonuyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Mevcut kasaya göre neler var? Şunu söyleyebilirim. Bir kere boyut olarak mevcut kasaya göre bayağı büyüdü. Hem genişlik hem uzunluk olarak. Daha büyük bir araçtan söz ediyoruz. Ama bana göre, ben kağıt açımdan yorumlayacak olursam tasarımını, Passat'ın o eski keskin, özellikle ön tarafta biraz daha böyle keskin hatlara sahip, agresif görünümü gitmiş. Daha çok bu ID, elektrikli ID serisindeki hafif böyle yuvarlak hatlara göz kırpan, biraz daha böyle şirinimsi bir tasarıma geçiş yapmış. Tam olarak ID modeller gibi de değil ama içten yanmalılarla elektrikler arasında kalmış yeni bir tasarım dili var Volkswagen'de. Özellikle bu yeni Tiguan'da da görmekteyiz bunu. Bu Passat'ın varyant versiyonu da yine o şekilde olmuş. Ki bu da hani önde bu farların ortasında uzanan işte ışık şeridi tarzında böyle farklı bir tasarımla karşı karşıyayız. Tamponun kenarlarında yine dikey böyle hava girişleri var. Yine hafif sportif ama eskisi kadar böyle agresif olmayan bir tasarım söz konusu bence. Üst versiyonlarda şu değişiklikler var. Mesela bu Matrix LED farlarla tercih edilebiliyor üst farlar üst versiyonlarda. Yine arkada işte boydan boya uzanan yine yeni Tiguan'da görüyoruz. Benzer tasarım diline sahip araçlar zaten yeni versiyonlar. Boydan boya uzanan böyle LED stoplar söz konusu. Yine güzel aslında ben beğendim tasarım olarak ama hani eskisine birazcık daha yakın olsaymış daha
sanki,
güzel olurmuş.
Ben de bilmiyorum sen ne dersin bu konuda. Sanki benziyormuş gibi düşündüm ben biliyor musun? Yani şöyle Passat'ın biliyorsun evet bu arada bu detaylar varmış kusura bakmayın sen vermedim bunları ama diğerleri güzeldi. Ben biraz daha da eski Passat'a benzettim. Yani acaba onu bulabilir miyim diye şimdi bakacağım. Hemen bir kontrol etmek istiyorum.
Biraz sanki Golf'e mi benziyormuş
özellikle önden? Böyle bakınca Golf'e benziyor tabii önden buradan bakınca. Fakat onun dışında şu... Evet. Şu fotoğraf beyaz rengi değil de şu evet içi de bu arada şık görünüyor. Kenardaki tasarım da güzelmiş doğrusu. İçinde beğendim ben. Şöyle tekrar geleceğim. Evet, bunlardan bahsettik. Bu Audi'de bahsettiğimiz o sportif havayı burada da anladığım kadarıyla görüyoruz. Oldukça büyük. Tabii çeki demiri de var haliyle buna ne koysan çeker. Bence şu araba, şu otomobil
evet.
Çok güzel bir otomobil. Yani gerçekten keşke Türkiye'de bunları böyle makul fiyatlarda, yani makulden kastım inanılmaz fiyatlara gelmese. Çünkü bunu çekmek için de güçlü bir otomobil olması lazım bunun. Ve o da haliyle her şeyi tabii değiştiriyor. Lükslüğünü kenara bırakıyorum.
Hemen zaten motorlarından da bahsedeceğim birazdan. Bolca motor seçeneği var. Volkswagen burada birçok motor seçeneği sunuyor. Benzinli, dizel, hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit birçok motor seçeneği var. %100 elektrikli yok bir tek. O da zaten ID.7 ile beraber geliyor. Hani o da farklı bir model olarak geliyor. Az önce evet. boyutlardan bahsetmiştim. Hemen onlarda bir rakam vereyim. Yaklaşık olarak böyle tam uzunluk olarak 15 santim daha uzun. Aslına baktığımızda bu oldukça yüksek bir değer eski versiyona göre. 2 santim daha geniş. Genişlik tarafında zaten hani gayet iyi bir otomobildi. 2 santim geniş olması daha da böyle pratik kullanım açısından onu daha güzel bir otomobil yapıyor. Aks mesafesinde ise 5 santim bir artış söz konusu. Bu da genel olarak zaten arkadaki yolcuların bacak mesafesine yansıyor. Ya da işte bagaj hacmine yansıyor. yine bu taraflarda artış söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İç mekan, az önce Skoda tarafında da bahsetmiştim. Volkswagen iç mekanda hiçbir şekilde fiziksel düğmeye yer vermiyor. Orta konsolda veya işte ön konsolda hiçbir şekilde fiziksel düğme görmüyoruz. Bütün kontroller bu merkezdeki büyük dokunmatik ekrana emanet edilmiş. Artık birçok fonksiyon bu ekran üzerinden yönetiliyor. Sadece Volkswagen'in müşterilerinin gelip geri bildirimlerini dinleyip ona göre adım attığı bir detay var. O da direkt buradaki kontroller önceden dokunmatikti. Golf'te falan ya da işte yeni modellerinde. Müşteriler bunu çok sevmedi. Hani artık biz fiziksel tuş hissiyatı istiyoruz. Biz bunu sevmedik tarzında birçok geri bildirim aldı marka. Zaten bunu da dinlediğini yeni Passat'tan görüyoruz. Burada direksiyon üzerindeki kontroller tekrar fiziksel tuşa geri dönüş yapılmış. Çok ama iyi. Onun dışında orta konsolda veya konsol üzerinde herhangi bir fiziksel düğme yok. Sadece ortadaki büyük ekranın alt kısmında böyle ufak kontroller var. Yine ben bunları dokunmaya duyarlı, dokunmatik tarzında düğmeler olduğunu görüyorum. Yanlış görmüyorsam böyle görselden haklısın. Anlaşıldığı kadarıyla.
Mesela burada jog dial gibi bir şey de görmüyoruz. Hani diğerinde evet, Skoda'da var şey yok. Burada yok. Evet.
Evet. Önceden bu klima kontrollerinin yapıldığı bu ekranın altındaki dokunmatik tuşlarda aydınlatma da yoktu bazı modellerinde. Yeni modellerde artık bu eleştiri geldiği için Volkswagen ona aydınlatma bir da ekledi yani. Arka planına. Tabii. Çünkü gece hani herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına. Görselden de rahatlıkla görüyoruz. Burada havalandırma menfezleri altında, üstünde herhangi bir şekilde hiçbir fiziksel tuş yok. Skoda'da olduğu gibi vites seçici yine direksiyonun arkasındaki kolona güzel. Taşınmış. Orta konsolu biraz daha sadeleştirmiş bu. Sadece yine park frenine yer verildiğini görüyoruz. Yani çok kısıtlı bir şekilde fiziksel düğmeye yer verilmiş. Onun dışında tamamen artık her şey dijital, multimedya ekran üzerinden dokunmatik olarak kontrol ediliyor. Bu da sevilir sevilmez. Ben çok sevmiyorum. Hani dediğim gibi sürüş esnasında gerçekten dikkat dağıtan detaylar. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Evet, oyuncak konuda? Oyuncak meselesi her zaman şeydir, derttir diyorsun. Şimdi ben hemen şöyle şeyi de göstermek istiyorum buradan. Şunu kapatalım hani bundan bahsettik diye. Şöyle bir şey yapacağım. Şuradan eğer gösterebilirsem. Passat deyince ben tabii işte yaşımız çok ortaya çıkıyor ama sevgili Barış yani yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim bak. Bu da Passat deyince ben bunları hatırlıyorum mesela yani hani işte bu Passat tank gibidir falan diye böyle. O yüzden hani zaten aslında benim için Passat buydu. Ne oldu tabii şu tarafa evet şöyle yapayım. Şöyle göstermiş olayım. Evet Passat dediğim benim için buydu. Şimdi artık tabii sen başka şeylerden bahsediyordun. Ne oldu? Şimdi o yüzden o Passatçılar bana kızmasın. Yani hani özüne dönmüş dediğim zaman niye kızacaksınız canım ya? Kızmayın bana.
Asıl Passat bu diyorsun.
Passat bu zaten. Passat dediğin zaman bunu hatırlaman lazım. Nasıl ki Scirocco dediğin zaman Golf düşünmemen gerekiyorsa Passat dediğin zaman da station wagon büyük bir araç, tank gibi bir araç düşünmek gerekiyordu. Özüne evet. dönmüş. Evet, teşekkür ediyorum. Peki o zaman sıradaki habere geçebiliriz dilersen.
Şöyle sıradaki habere geçmeden önce hemen motor seçeneklerinden kısaca bir bahsedeyim. Onlardan bahsetmezsek olmaz. Az önce birçok seçenek sunulduğunu söylemiştim. Hemen hafif hibrit seçenekle başlayalım. Hatta Passat tarafında ilk kez sunuluyor hafif hibrit seçenek. Bunda da 1,5 evet. litrelik ATCI adı verilen motor kullanılıyor. 150 beygir güç üretiyor bu versiyon. Üst tarafta ise 2.0 TCI motor var. Bu da 201 beygir veya daha güçlü 261 beygirlik versiyon da var. 261 beygirlik versiyonun şu güzel detayı var. 4 tekerlekten çekiş sistemiyle, 4 Motion adı verilen 4 tekerlekten çekiş sistemiyle tercih edilebiliyor. Dizel tarafında aslında yakından tanıdığımız tekrar bu 2.0 TCI gibi 2.0 TDI motor var. 121 beygir, 150 beygir veya 190 beygir güç üretiyor. 3 farklı seçenek. Bol bol seçenek var yani aslında. Dizel tarafında da yine en güçlü versiyonda 4 Motion sistemi var. Ve tüm dizel ve benzinli motor seçenekleri yakından tanıdığımız 7'leri DSG şanzımanla kombine edilmiş. Bunlar
bayağı dizel var. Seçenek enteresan. Yani dizelle ilgili evet. hala seçenekler geliyor. İlginç yani.
Evet. Volkswagen birçok marka aslında burada dizelden vazgeçiyor ama Volkswagen tarafında özellikle hani bu dizel seçenekleri sunmaya devam ediyor. Özellikle bu adımı atıyor Volkswagen. En üst tarafta ise e-hibrit adı verilen şarj edilebilir hibrit seçenekler var. Bu biraz daha Passat'ı elektrik tarafına yaklaştırıyor. Yine söylediğim gibi %100 elektrikli versiyon yok. O ID.7 olarak farklı model olarak evet, karşımıza çıkıyor. Evet. Şarj edilebilir hibrit seçeneklerde iki farklı seçenek var. Birisi 201 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Diğeri ise 268 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Benim bu sevdiğim iki detay var bu Volkswagen'in şarj edilebilir hibrit versiyonlarında. Bir tanesi 100 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor olması ki özellikle şehir içinde işe git gel ya da işte şehir içi farklı ihtiyaçlarını görmek adına bu 100 kilometre gerçekten çok yüksek bir değer. İkincisi de şarj edilebilir hibrit yani %100 elektrikli bir otomobil olmamasına rağmen DC hızlı şarj desteği mevcut. 50 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği mevcut. Bu da ne demek oluyor? Sen bataryanı küçük olmasına rağmen daha hızlı şarj edebiliyorsun. Yani bu da 25 dakikada %10'dan %80 dolum sağlıyor. Bu da çok güzel bir değer olduğunu söylemek mümkün. İyi çünkü şarj edilebilir hibrit seçeneklerinin çoğunda DC hızlı şarj yok. Böyle bir destek söz konusu değil.
Şahane. Peki. Teşekkür ediyoruz. Güzel oldu. Şimdi sırada benim de sevdiğim bir otomobil var. Tesla Model 3. Benim de sevdiğim de. Bunu sevmemek gibi bir şey olmaz zaten. Evet buyursunlar. Nedir Tesla Model 3? Nihayet.
Evet aslında günün büyük haberi. Artık güncellenecek, yenilenecek, geliştiriliyor. Fotoğrafları sızdırıldı. Böyle mi olacak, şöyle mi olacak? Artık tamamen güncellenen, hatta makyajlanan diyeyim ben daha çok. Makyajlanan Tesla Model 3 bugün resmi olarak tanıtıldı. Baktığımız zaman tasarım tarafında böyle çok büyük bir değişiklik bekliyorsanız eğer öyle bir değişiklik yok. Ön tarafta işte
Tesla. Hani hepsine baksan hep Tesla. Evet.
Bence biraz daha sanki böyle ön yüzü daha premium olan Model S'e biraz daha benzemiş. Çünkü öndeki farları böyle daha büyüktü. Biraz değişik bir tasarım katıyordu. Böyle değişik bir görünüm katıyordu Model 3'e. Artık daha ince farlar söz konusu. Yenilenmiş. Alt tarafında böyle güzel agresif bir görünüm katan ince gündüz ledleri mevcut. Biraz daha premium görüntü kazandırmış aslında ön tarafta. Doğru. Çok büyük bir değişiklik olmasa da ve tamponu o far tasarımı yüzünden kenarlara doğru biraz yumuşak hatlara sahip oluyordu. Artık boydan boya daha keskin böyle güzel sportif bir görünüm söz konusu Model 3'te de. Yan tarafta çok büyük bir değişim yok. Hatta hiç değişim yok. Sadece yeni tasarım jantlar var. 18 veya 19 inçlik tercih edilebilen çok kollu jantlar söz konusu. Arka tarafta değişim söz konusu. Yine aydınlatmalarda. Tesla dış tasarım olarak aydınlatmalara biraz daha oynamış. Böyle eski stoplardan ziyade C şekline sahip yeni LED stoplara yer vermiş. Ortalarında bir tane Tesla logosu vardı. Artık o gitmiş. Onun yerine böyle ortada uzanan bir Tesla yazısına yer verilmiş. Arka tampon da biraz daha değiştirilmiş ve siyah bu arka tampon altındaki difüzör biraz daha baskın hale gelmiş. Bu arka taraftaki yatay reflektörler de o difüzörün içerisine taşınmış. Bunun dışında dış tasarımda herhangi bir değişiklik yok. Bana göre çok büyük bir değişim yok. Zaten Tesla çizgisini koruyor. Hani tasarımı beğenilir beğenilmez ben ona bir şey söylemiyorum. Ben Model 3'ün tasarımını da beğeniyorum. Bence biraz daha güzel olmuş. Dediğim gibi biraz daha premium bir görüntü katmış.
Evet.
İç taraftaki değişim daha bence önemli. Çünkü sen sürücü olarak zaten araçla ilişkinin her şeyinde genel olarak çoğunluğunda iç tarafta oluyorsun arabayı kullanırken. Burada yine nasıl bir değişiklik söz konusu? Özellikle direksiyon simidi değişmiş. Bence eskiye göre daha böyle oturaklı bir direksiyon olmuş diyebilirim. Böyle direksiyon göbeğine baktığımızda daha keskin bir hat söz konusu. Bence güzel olmuş. Bundan daha önemlisi direksiyon kolonundaki o işte sinyaller olsun ya da silecekleri harekete geçiren şeyler olsun. Evet. Ve biliyorsun Tesla Model 3'te vites seçici de yine kolon şeklinde direksiyonun arkasındaydı. Tesla bunları tamamen yeni versiyonda kaldırmış. Yine Model S ve X'te olduğu gibi. Bunların hepsini direksiyon simidinin üzerindeki tuşlara atamış. Yani sen sinyalleri ve işte vites seçici de bu arada multimedya ekranına taşınmış. Yani bu sevilir sevilmez bilmiyorum. Ben her şeyin multimedya ekranına taşınmasını çok sevmiyorum. Bu farklı eleştirilebilecek bir değişim olmuş aslında. Bu arada ortadaki multimedya ekranında çok bir fark yok. Sadece 15 inçten 15.4 inçe yükselmiş. Kenardaki çerçeve biraz daha inceltilmiş. Tabii ki bu da biraz daha kullanım alanını yükselttiği için biraz daha fark ediyor. Güzel, böyle şık bir detay olmuş. Güzel bir değişim olmuş. Yine minimalist yaklaşım devam ediyor. Sadece konsolda böyle kapı içlerindeki konsolda bir bütün olarak uzanan bir ambiyans aydınlatma yer veriliyor. Onun dışında dediğim gibi Tesla'nın minimalist tasarım anlayışı baştan sona devam ediyor. Arka tarafta da fark olarak arkadaki yolcular için sunulan böyle 8 inçlik küçük bir multimedya ekranı mevcut. Buradan işte klima ayarı tarzında birçok ayarlamayı yapabiliyor arka taraftaki kullanıcılarda.
Güzel. Peki oldukça İyi bir detay.
Senin tasarım tarafındaki yorumlarını alayım hemen teknik
yani tarafa geçeceğim. Yani aslında çok senin söylediğine bir şey katkı veremeyeceğim. Çünkü zaten dediğin güzel ve netti yani. Hani işte Tesla artık bildiğimiz Tesla, sevdiğimiz yani sevilmeyecek bir tasarım yok bence. Ben sadece bizde de çok satılan modelde de hissettiğim o kabin kısmının yüksek olması, dışarıdan baktığında o kabin kısmının yüksekliği benim dikkatimi çeken bir unsur. Tasarım olarak bakınca böyle ya acaba fazla mı yüksek dediğim bir şey kabin kısmı ile ilgili yükseklik, ama bu model için söylemiyorum. Ama içine bindiğin zamanki verdiği premium his, işte içinde gittiğin zaman sağladığı ferahlık tartışılmaz. O yüzden de bence çok güzel bir iş yapıyor. Zaten pil teknolojisi olarak hala şu an farklı markaların ne kadar iyi olsa da hala Tesla ile ilgili tam bir yakalama, işte yakaladık oldu aynısını yapıyoruz tarzında diyebildiğini görmüyoruz, uzun vade için söylüyorum. Dolayısıyla tabi bu da güzel olmuş. Tesla'yı da ya Türkiye'de görmek zaten güzel. Keşke tabii işte fiyatlarla ilgili konular böyle olmasaydı.
Zaten Model 3'ü de görebilsek ama Model 3'ü göremiyoruz bu arada, Çin'de üretildiği için. Ilave gümrük vergisine değil. Aslında gelecekti büyük ihtimalle. Tesla Türkiye'ye giriş yapacağını duyurduğunda aslında Model 3 ve Model Y konuşuluyordu ama Model 3 Çin'de üretildiği için ilave gümrük Çin'de vergisi nedeniyle sadece Model Y geliyor. Evet. Makyajlı versiyon da Çin'de üretilmeye devam edeceği için yüksek ihtimalle onu da büyük ihtimalle Türkiye'de en azından kısa vadede göreceğimizi pek düşünmüyorum.
Evet.
Hemen teknik detayları da söyleyeyim ben.
Evet, buyursunlar.
Ondan sonra sıradaki haberimize geçiş yapalım.
Bayıldım, evet.
Evet. Bu arada iki farklı dış tasarım rengi de söz konusu. Ultra Red ve Stealth Grey adı verilen böyle kırmızı ve işte gri.
Bu o zaman Stealth Grey galiba şey.
Evet.
Tamam. Gizli gri.
İki yeni renk seçeneği söz konusu burada.
Evet. İçinde de o görünüyor. Evet, var mıydı başka bir şey? Ben kestim sözünü gene.
Yok estağfurullah. Hemen şöyle teknik detaylara bahsedeceğim. Teknik detaylar şu yönden önemli. Menzil tarafında artış söz konusu. Tesla burada aerodinamik iyileştirmeleriyle. Bu arada akustik tarafta da güzel iyileştirmeler söz konusu. Tesla otomobilin iç mekanının artık akustik camlar ve geliştirilen yalıtım malzemeleri sayesinde yol sesi olsun, rüzgar sesi olsun onlara daha dayanıklı olduğunu ve daha sessiz olduğunu söylüyor. Batarya tarafında da tabii ki bu aerodinamik iyileştirmeler batarya tarafında da menzil tarafında da bir iyileştirmeye neden olmuş. WLTP'ye göre standart menzilli versiyon, arkadan itişliden bahsediyorum bu arada. Çünkü makyaj şu anda sadece arkadan itişli versiyon için geçerli. WLTP'ye göre 554 kilometreye kadar, uzun menzilli versiyon ise 678 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu da mevcut Model 3'e göre %10-11 civarında bir artış olduğu anlamına geliyor ki bu hani bence çok güzel bir iyileştirme. Zaten Tesla'nın menzil konusunda gayet iyi bir otomobil olduğunu biliyoruz. Bu arada bu değerler 18 inçlik jantlar için söz konusu. Ha. 19 inçlik olarak tercih edilen opsiyonel jantlarda menzil biraz daha düşüyor. Nasıl düşüyor? Standart menzilde 513 kilometreye, uzun menzil versiyonunda ise 629 kilometreye kadar düşüyor. Ve bu jantlarla, 19 inçlik jantlarla standart menzilli için 13.2 kilowatt saat, uzun menzilli versiyon için 14 kilowatt saat, 100 kilometrede bir enerji tüketimi açıklamış Tesla. Bunlar da hani gayet iyi bence. Özellikle hani 19 inçte bile gayet yüksek menzili, 18 inçlik jantlarla tercih ettiğinde neredeyse 700 kilometre varan bir menzil elde ediyorsun. Yavaş yavaş bu değerler yükseliyor. Ama dediğim gibi elektrikli araçlarda zaten menzilin yükselmesi değil, şarj hızının, şarj süresinin kısalması daha önemli benim açımdan. O yüzden bu gelişmeleri yavaş yavaş göreceğiz. Elektrikli araçlar gibi bir gerçek var otomotiv dünyasında. Kesinlikle. Yavaş yavaş Türkiye pazarı içinde bir gerçek haline gelecek. Şu an için çok erken.
Ya
bana
şu
göre.
Alttaki dual motor yazısını biraz daha böyle modern bir yazıyla falan yazsalarmış, bak nerede bir daha gelsene göstersem. Kaçırdım. Şu dual motor yazısı, hadi biraz daha toparlayalım. Şu Tesla yazısı eskiden bayağı şeydi. Şimdi onda sanki böyle bir daha bir hoş olmuş. Ben yanlış görmüyorsam.
Orada logo
daha
vardı.
Evet.
Şu anda bir Tesla yazısı, böyle koyu renkli bir Tesla yazısı. Evet. Koymuşlar oraya. Bence
eski Tesla yazısı da şeydi böyle hani, evet, daha düz bir yazıydı yani, hani geleneksel bir yazı gibi duruyordu. Böyle elektrikli bir araçta zaten logosu da öyle değildi ama hani tatsız duruyordu. Bu da anladığım kadarıyla, tam arkadan bir fotoğraf yok ama öyle gösteremedim, ama o da güzel olmuş. İyi bir değişim olmuş doğrusu.
Evet.
Eyvallah. Evet, geçelim mi diğer haberimize?
Geçelim. Bu haber senin çok sevdiğin bir haber. Özellikle bu araçları çok sevdiğin için. Çok İstersen doğru. Sen başlayabilirsin ona.
Ben başlayayım. Peki bu aslında tabii Citroen'in biz tabii evet ben önce bir hemen fotoğrafı açayım özür dilerim. Açmamışım galiba. Bakalım. Evet şimdi açtım hemen yansıtıyorum sevgili dostlar. Evet yine bizim de çok yani sizin ele aldığınız ve çok okunan arabalardan bir tanesi oldu. Evet böyle bakınca çok anlaşılmıyor ama şöyle biraz ön tarafına gidecek olursak Citroen'in Type H modelinin işte şöyle bakarsak şu yansıtacak. Bu ne ya eski bir araba mı çıkartmışlar eski bir otomobil mi çıkmış diyeceğiniz ama aslında retrolojik olarak retro tasarımı tamamen neredeyse hiç bozmadan yani eğip bükmeden otomobile çevirmişler ve günümüz şartlarına sunmuşlar gibi görünüyor. Enteresan gerçekten bunu böyle görmek. Bu Citroen'in böyle çok bilinen eski kargo otomobillerinden bir tanesi, araçlarından bir tanesi. Tabii ki şimdi çok daha farklı bir şekilde böyle Type H Holiday olarak geçiyor. Aslında bugün bakarsak bu Berlingo'ların kamp versiyonu haline yani karavan hayatı, kamp hayatı yaşayanlar için değiştirilmiş haline benziyor. Ben en azından böyle baktığım zaman şunu direkt söyleyeyim. Onu buyursunlar.
Mevcut tabii. Space Tourer modeli zaten altyapısı Space Tourer modeli. Hani bu Berlingo'ların biraz daha büyük olan minibüs gibi şeyleri var ya, versiyonları var ya. Tamam, aslında güzel, tamamen o araç ama hani üstüne biraz daha o Type H'a böyle atıfta bulunmak, ona gönderme yapmak adına böyle bir tasarıma imza atmışlar. Bence çok güzel bir çalışma olmuş yani. Hem retro hem modern detayları bir araya getiren güzel bir çalışma ortaya çıkmış.
Evet çok güzel söyledin. Tam dediğin gibi hani hem o eskiyi koruyup yani hem yeniyi koruyup alt tarafta hem de üstüne onu eskiyi giydirmek ve bunu göze batmadan yapmaları güzel olmuş doğrusu. Bu arada detaylar da güzel çünkü bu hani araç üstü çadırlar zaten çok kullanılan artık gitgide daha çok kullanılan şeylerden bir tanesi. Kendi aracında direkt olarak üst kısmı açtıktan sonraki şu an fotoğrafta da görünüyor. Üst tarafa yatabildiğin alt tarafta da seni kesinlikle alanından çalmayan bir durum söz konusu. Burada dikkatimizi çeken şeyler işte tabii ki direkt birçok karavanda gördüğümüz ve kamp aracında gördüğümüz birçok şey bunda da var. Özellik bunda da var. Bundaki güzellik ne derseniz eğer tabii öyle bir şey olur da çıkarsa piyasaya bunu fabrika çıkışlı olarak bunu böyle almak tabii ki çok daha faydalı. Çünkü bunu sen bir daha modifiye etmen gerekmiyor. Bir yerin acaba bozar mıyım eder miyim diye düşünmene gerek kalmadan sana sonunu kırıp bozmadan direkt olarak almak haliyle tabii ki daha avantajlı böyle baktığında. Hele ki bir de böyle nostaljik bir tasarımı günümüze taşıdığını düşünürsen işte şurada bu arada daha da net görünüyor mesela dolaplar ve işte priz ve yine işte duş başlıkları falan çok akıllıca yerleştirilmiş. Aynı zamanda koltuk da gene raylı mesela. Bunu da çünkü normalde yaptırmaya kalksan çok para vereceksin ama koltuğu da gene kendileri ilk seferde koyduğu için koltukları raylı sistemde öne arkaya götürebiliyorlar. Böylece iç mekanda da daha fazla yer kazanmış oluyorsun. Ki buradan bakınca daha da gene doğru görünüyor. Tabii burada bir de şu da önemli. Elektrik aksamı da önemli. Fabrika çıkışında bunu yaparken haliyle gene müşteriler elektrik aksamını işte fabrikanın yaptığını bildiği için daha rahat kullanabiliyor. Çünkü burada zaten ev eşyalarını kullanıyorsun neredeyse. Evet biraz daha küçük olmak kaydıyla ama hem güvenli bir sürüş hem güvenli bir kullanım böylece sana sağlamış olacak bu. O yüzden de bu şey gene dediğin gibi bu arada işte hani onun dışında eğer kullanmak istiyorsan bir aile aracı olarak da yine tabii ki o büyüklüğü sunduğu için hala kullanılabilir durumda olduğunu gösteriyor. Çünkü herhangi bir şekilde burada seni kısıtladığını görmüyoruz. Ön koltukların dönmesi iyi olurdu. Onu görmüyorum ben. Fotoğraflarda en azından görmedim. Ama işte
ön koltuklar dönüyor bu arada.
Dönüyor mu? Ha,
fotoğraflarda büyük ihtimalle yer vermemişler. İşte fotoğraflarda biraz daha bu detaylara yer verseler çok güzel olur. Hani genelde zaten fotoğraflar üzerinden bakılıyor bu araçlara. Geçen hafta da biliyorsun şeyi konuşmuştuk. Ford Transit Custom'ın Nugget versiyonunu konuşmuştuk. Onda da mesela yatakların açılmış şekline yer vermemişlerdi. Onu hani eksik olarak nitelendirmiştik.
Kesinlikle. Burada da mesela üst kısmın yatak kısmı yok mesela. Hani burada şimdi yukarıda kaç kişi yatabilir? Yani böyle baktığında ben söyleyeyim. Bu tam açılmıyor. Şimdi bunların böyle bir açılan versiyonları var ki ben de onlardan bir tanesini kullanıyorum. Orada bildiğin 4 kişi kalıyorsun. 2 yetişkin, 2 çocuk kalabiliyorsun rahatlıkla. 2 metreye, 2.5-2.5 metre gibi tarzında bir şey oluyor. Buradaki de büyük bir araç olduğu için senin Space Tourer üstüne olduğundan dolayı bu da büyük bir araç. Büyük ihtimalle burada da yine yukarıda 3 kişilik bir aile, 3 kişi olarak rahatlıkla tabii ki zaten alt tarafta da bunu yapabilirsin. Hani bir kişi de alt tarafta kalabilir. Belki 4 kişi bile yukarıda kalabilir diye tahmin ediyorum ben ama tabii fotoğrafta yok. O yüzden bunu kestiremiyorum. Ölçüde görmedim. Ama böyle bakınca evet, Tourer'ı ben de şimdi görüyorum. Ben bir an nedense sanki Berlingo'ya daha yakıştırmıştım ama değil. O kadar büyük
sen büyük ihtimalle tasarımından dolayı öyle değerlendirdin. Evet, hani eski retro yani. Havayı yakalamak için ön tarafta böyle burun kısmını daha çıkıntılı vermişler. Evet. O biraz daha sanki boyutlarını da tam olarak göremediğin için Berlingo mu acaba diyorsun evet. Ama evet, o tasarımdan dolayı.
Mesela
o
bunlar şekilde. Çok iyi işler. Mesela bunları normalde bir fabrika çıkışında aldığın zaman çok keyifli oluyor. Bir daha uğraşmıyorsun. Ki bu arada mesela Berlingo'larda 220 volt prizi varmış mesela. Onu da zaman içerisinde kaldırmışlar. Bir o serinin hepsinde işte. Türkiye'de olursam bazen bunlar da gidebiliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Aldığım bir özellik daha sonra olmayabiliyor. Evet, şu gördüğün zaten işte tatile gittiğin zaman seni bir daha hiçbir yere ben işte şuraya gideyim şöyle bir hazırlık yapayım açayım aracımı diye düşünmene gerek kalmayacak şekilde sana hazır bir araç. Bu aracı bu hale getirmen aşağı yukarı yarım saat falan olur yani en fazla bütün her yerini aç kur et tatile hazır hale gel diyeceğin şey ve kampa hazır hale gel dediğin şey yarım saatlik bir iş. Böyle bakınca hazır olması faydalı. Öte türlü çünkü her şeyi bir daha kuruyorsun. Çadırını kur, işte şunu yap, bunu yap, sandalyeni aç, işte falan falan. Neyse, evet böylece bunu da tamamlamış olabiliriz.
Evet.
Varsa bilmiyorum tabii ekleyeceğin şeyler sevgili Barış Şankı.
Sen çok güzel anlattın abi. Zaten dediğim gibi bu araçları sevdiğin için gayet böyle iştahla güzel güzel anlattın diye düşünüyorum.
O zaman bir başka iştahla anlatabileceğimiz Çinli otomobil mahallesinden bir yere gidiyoruz efendim.
Evet.
O da Çinli minik elektrikli bir araca geçiyorum. Hı-hı. Detayları senden alıyoruz.
Zaten abi biliyorsun Çin elektrikli araç deyince birçok Çinli marka türedi. Aslına bakılırsa yani bu elektrikli araçlar söz konusu olduğunda geçtiğimiz yıllarda neredeyse Çinli markaların sayısı böyle ufak girişimler de dahil edildiğinde 500'e yaklaşmış. Ama işte hani bazısı konsept tanıttı ama üretime geçemedi. Bazısı konsept bile tanıtamadı. Yavaş yavaş bunların sayısı işte 100-150 civarına indi yanılmıyorsam. Ama tabii ki şu anda böyle bu elektrikli araçlar piyasaya çıkınca baştan böyle sıfırdan doğan bir üreticiden bahsetmiyoruz. Geely'den bahsediyoruz. Geely'nin evet. Panda Knight modeli karşımızda. Panda Knight ya da işte. Şövalye'ydi yanlış hatırlamıyorsam.
Evet,
böyle.
Evet bravo. Knight.
Aslında evet, baktığımda böyle göstereyim. Tasarımıyla şövalyeden ziyade biraz daha şirin bir otomobil ama bunun bir de Panda mini versiyonu var. Panda mini versiyon daha da şirin. Bunda en azından böyle
çizgi filmden çıkmış gibi araba ya.
Evet. Cross esintileri var. Sanki böyle minicik boyutları böyle kompakt tasarımıyla sanki üzerine öyle detaylar eklemişler ki bir SUV modele bakıyoruz gibi.
Sorma merdiven değişik. Var ya sağında yukarı çıkmak için.
Sağında şey yanında merdiven var. Evet. Ön kaput üzerinde şeyler var böyle sanki off-road yapacakmış gibi. Böyle tutamaçlar
evet,
var.
Evet, evet.
Değişik o, detaylara yer verilmiş. Çok güzel detaylar çok olmuş. Tatlı. Böyle bence şirin komik detaylar olmuş bunlar.
Evet. Evet.
Çin'de Eylül ayının ilk yarısında satışa sunulacak bu model. Daha çok böyle şehir içi mikro mobility, elektrikli mobilite araçları bunlar. Sayıları da çok artıyor ki Çin'de bir Wuling Mini tarzında bir tane yanılmıyorsam elektrikli otomobil vardı. İlk o çıkmıştı hatta yanılmıyorsam düzeltin. Bu çok popüler olmuştu. Hatta böyle Çin'de bir ara en çok satılan otomobildi o küçük boyutlarına rağmen. Şimdi onların farklı farklı versiyonları satışa sunuyor. Geely tarafında da işte Panda Mini'den sonra bu Panda Knight'ı görüyoruz. İç tasarımı da dışı gibi gayet böyle sade, güzel. Ortada bir tane multimedya ekranı var. Sürücünün önünde ince, böyle daha böyle ince uzun tarzında bir gösterge ekranı var. Onun dışında çok güzel, çok fazla bir detay yok. Güzel, evet. Şirin, sade bir otomobil. Zaten boyutlarına, kullanım amacına yakışır. Evet. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Teknik detayları da zaten kendisi gibi mütevazı. 30 kilowatt saatlik maksimum güç ve 110 Nm tork üreten bir küçük bir elektrik motoru var. Bataryası lityum demir fosfat. Bu tarz araçlarda bolca kullanılan bir batarya türü. Ve Çin'deki şehir içi kullanım odaklı menzili 200 kilometre civarında ki böyle bir araç için, şehir içi kullanım aracı için evet. 200 kilometre oldukça güzel bir detay. Bataryası için 3.3 kW ya da 22 kW olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 22 kW hızda doldurduğunda %30'dan %80'e ulaşması yaklaşık yarım saat sürüyor. Yani evde şarj olduğunu düşünürsek gece evine bırak tak sabaha kadar dolsun. Zaten küçücük bir bataryası var. Dediğim gibi hani bunun hızlı şarja bile gerek yok. Gayet güzel. Yani fiyatına evet. baktığımızda Çin'deki fiyatı 4000 dolara denk geliyor. Böyle bir aracın Türkiye'de bu fiyatla satıldığını düşünsek aslında mesela kapış kapış gider. Ama tabii ki bizdeki vergilerden dolayı çok çok yüksek fiyatlara geliyor. Yani bunun benzeri gerçekten aslında elektrikli yani. Otomobil tarzında bile sayılmayan Citroen Ami evet. baktığımız zaman 400.000 TL civarında bir fiyatı var. Yani bu bile bence gelse evet. şu anda herhalde 500-600.000 TL bandında olur. Belki de daha yüksek.
Yani evet böyle baktığın zaman gerçekten oraya geliyor. O da geldiğimiz noktayı gösteriyor. 4000 dolar nerede? Evet bu nerede gerçekten? Bu arada bu otomobiller de hani böyle işte evde şarj falan diyoruz ya. Tabii hala orada değiliz yani. Bir gün acaba onu da görür müyüz bilemiyorum ama görürsek herhalde işler değişecek. Yani otomobildeki pili al. Mesela bisikletlerde falan olan şeylerden. Otomobildeki pili al gel evde şarj et sonra götür. Hani bizim seninle konuştuğumuz konu. Yani ben şimdi evimden bir daha nasıl garajım yok bir şeyim yok. Ben nasıl evimden bunu şarj edeceğim? Bazı yerlerde, bazı mahallelerde, bazı konumlarda arabayı zaten evin önüne çekmek bile belki mümkün değil. Yani öyle park yeri buldun da çok rahat. O çok mümkün değil. O yüzden sanki bu pil meselesi, yani otomobillerdeki pilleri böyle al, eve götür, evde şarj et, sabahleyin çıkarken de tak arabana devam et tarzında bir şey olur mu bilemiyorum. Ama tabii çok kolay bir şeyden bahsetmiyorum. Fakat böyle küçük arabalar ve gelişen pil teknolojisiyle ne zaman görürüz bunu bilmiyorum. Çünkü motosikletler için vardı bu.
Şöyle söyleyeyim. Evet. Senin dediğin yöntem zaten normal bildiğimiz büyük çaplı otomobillerde çok tabii. uygulanabilir değil. Çünkü 500-600 kilogramlık bataryalardan tabii. bahsediyoruz ama bu tarz küçük araçlarda özellikle Citroen Ami gibi işte 4 tekerlekli elektrikli motosiklet sınıfına giren araçlarda böyle bir çözüm var. Batarya değişiminden ziyade sen bataryanı çıkarılıp evde şarj edilmesinden bahsediyorsun.
Evet, evet.
Silence S04 diye bir elektrikli araç var. Hatta ülkemize gelmesi de planlanıyordu ama hala daha ertelendi, gelmedi yanılmıyorsam. Çünkü böyle bir haber görmedim. Onda mesela iki tane batarya modülü var ve taşınabilir böyle yanında çekçekli valiz gibi çıkarıp bataryayı taşıyabiliyorsun. O bataryaları yanında götürüp evinde şarj edip tamamen doldurduktan sonra gelip tekrar arabaya kolayca takıp yoluna devam edebiliyorsun. Böyle bir çözüm var aslında. Senin dediğin evet, çözüm uygulanmaya başlandı.
Evet şöyle göstereyim mi? Bir yansıtayım mı acaba? Bir şey buldum ama.
İyi olur bulabilirsin.
Dediğin mi? Bir bakalım. Şöyle Yandex görsellerinden göstereceğim ama.
Bu da aslında elektrikli scooter modeli. Benim dediğim 4 tekerlekli daha çok.
Tamam, S01
modeli.
Bu demek ki şey hani pille şuradan anlaşıldığı kadarıyla herhalde çıkartılıyor evet. böyle ışık olduğu için öyle tahmin ediyorum. Evet bu motosikletlerde gördüğüm bildiğim şeydi ama dediğin gibi farklı bir yere geldi. Bu da güzel bir olay. Tabii otomobillerde henüz bunu görmek dediğin şeyden dolayı ben de o yüzden diyorum. Hani çok mümkün değil. Umarım o günleri o teknolojileri de biz ben görmeyeyim bilmiyorum. Sen
gör. Bu tarz araçlarda en azından güzel bir çözüm olur.
Evet, aynen öyle. Peki. Evet, Çinlilerle ilgili olan kısmı da konuştuktan sonra Çinli otomobillerin miniklerini konuştuk, büyüklerini konuştuk, sporunu konuştuk. Evet. Yani artık yeter. Yani daha ne konuşacağız? Olmuş zaten şurada.
Hep Çinli konuşuyoruz ya falan.
Evet diye. Ya bu yani olmaz. Neyse.
Bu Amperino çıksa da Türkleri konuşsak ya biraz. Ben onu çok merak ediyorum. Keşke çıksa da konuşsak.
Bak doğru söylüyorsun. Keşke bir gelse onu da konuşsak. Yani en azından çünkü o yetenek var demek ki. Onu da konuşmak lazım. Umarım bakalım. Bir iletişimimiz var mı bilemiyorum. Eğer varsa aslında konuk bile edebiliriz.
Yani evet çok güzel olur aslında. Araç da zaten daha çıkmadı. Şu an daha prototipleri evet. geliştiriliyor. Ben onu hani takip ediyorum.
Biz de kickstart yapalım ya. Biz de desteklemiş olalım buradan madem öyle. Yani biz de bir destek vermiş olalım. O yüzden lütfen izliyorlarsa ulaşsınlar bize. Anlatalım tanıtalım. Yani bize Çinli anlatacağımıza yerli de anlatalım. Tabii yani ki. Çinliyle ilgili bir derdimiz yok ya. Böyle hani bugün hep Çinli takıldım da şimdi. Çinlilerden linç yiyeceğim Barış. Yani şey Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için.
Ben
Şahaneydi
teşekkür ederim.
Her zaman olduğu gibi. Sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi sizler de hafta boyunca takip edemediğiniz eğer varsa kaçırdığınız haberleri bizlerle sevgili Barış'la izlemiş oldunuz. Daha fazla haberi her zaman olduğu gibi donanmahaber.com'da otomobille ilgili haberleri ulaşabilirsiniz. Teknolojiyle ilgili haberleri yanı sıra tabii başka birçok şeyi de forumda bulduğunuz üzere. O yüzden şimdilik bu haftalık da bizden bu kadar diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Evet abi, ben de sana teşekkür ediyorum. Hemen her zaman olduğu gibi videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak veya abone değilseniz bize abone olarak destek olabilirsiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz bizim için çok önemli. Bunlarla motive oluyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Şahanesin. Görüşmek üzere.